Ayrım 11.
Seninle evleneceğim. İktidar senin olacak. Hile tutmuştu. Valiler, emirler Azerbaycan'dan, Suriye'den koşup geldiler. İsfahan kuşatmasını kaldıramadılarsa da sultanın rahat aylar geçirmesini sağladılar. Terken Hasan Sabah ile de ilişki kurdu. Sana Nizami Mülk'ün kafasını faad etmemiş miydim? Sözümde durdum. Şimdi sana imparatorluğun başkenti İsfahan'ı sunuyorum. Bu kentte pek çok adamın olduğunu biliyorum. Niye karanlıkta yaşasınlar? Ortaya çıkmalarını söyle. Altın ve silah sahibi olabilecek, açık açık vaaz verebileceklerdir. Gerçekten de tüm o baskı yıllarından sonra İsmaililer su yüzüne çıktılar. Tarikata girmeler çoğaldı. Bazı mahallelerde hatun adına silahlı çeteler kurdular. Terken'in en son hilesi en korkunç olanıydı. Yanındaki emirler günün birinde karşı karargaha gittiler ve Berkyaruk'a hatunu terk ettiklerini, birliklerinin isyana hazır olduğunu, kendileriyle birlikte kente girecek olursa bir işaretleriyle ayaklanmayı başlatabileceklerini söylediler. Terken ve oğlu öldürülecek, Berkyaruk tahta rahatça oturacaktı. Yıl 1094'tür ve tahta hak iddia eden kişi henüz 13 yaşındadır. Öneri hoşuna gitmiştir. Emirlerinin bir yıldır kuşattıkları halde elde geçiremedikleri kenti tek başına almaya gidecektir. Hiç duraksamamış, ertesi gece gizlice karargâhtan çıkarak Terken'in adamlarıyla Kahab kapısında buluşmuştur. Kapı sihirliymişçesine kendiliğinden açılmıştır. Kararlı adımlarla içeriye girmiş, çevresindekilerin keyfini zafere yormuştur. Adamlar yüksek sesle güldüklerinde susmalarını söyler, onlar da saygıyla, söz dinler gibi yaparak makaraları koyuverirler. Bu kadar neşenin kuşku verici olduğunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Onun hareketsiz hale getirip elleri, ayaklarını, gözlerini bağlarlar. Harem kapısına götürürler. Baş ağa uyanarak Terken'e haber vermeye koşar. Oğlunun rakibi hakkında karar verecek olan odur. Boğmak mı gerekecek, yoksa sadece gözlerine mi il çekmek mi? Ağa, loş koridorlardan geçtiği sırada bağırışmalar, ağlaşmalar, çığlıklar duyar. Yasak bölge olmasına rağmen subaylar meraklanıp içeri girerler ve geveze bir hizmetçiden haberi alırlar. Terken Hatun yatağında ölü bulunmuştur. Yanında onu boğan kuş tüyü yastık durmaktadır. Güçlü kuvvetli bir harem ağası ise sırra kadem basmıştır. Onu hareme alan hizmetçi birkaç yıl önce Nizami Mülk'ün tavsiyesiyle geldiğini hatırlar. Terken Hatun yandaşları garip bir çıkmazla karşı karşıyaydılar. Bir yandan sultanları ölmüştü, öte yandan en büyük rakibi ellerinde tutsaktı. Bir yandan başkentleri kuşatılmıştı, öte yandan kuşatan ellerine düşmüştü. Onu ne yapacaklardı? Çocuk sultanın sorumluluğunu Terken yerine Cihan üstlenmişti. O güne kadar binbir görüş sahibi olduğu halde hatunun kaybıyla üzerine bastığı toprak kaymıştı. Kime başvurmalı, kime danışmalıydı? Ömer'den iyisi bulunmazdı. Ömer geldiğinde Cihan'ı Terken'in yatağına oturmuş, başı eğik, saçları dağınık durumda buldu. Çocuk sultan baştan aşağı ipek kaftanı ve ipek sarığıyla yanı başında oturuyordu. Minderinin üzerinde hareketsizdi. Yüzü kırmızı ve sivilceli, gözleri yarı kapalı, canı sıkılıyormuş gibiydi. Ömer Cihan'a yaklaştı. Sevecenlikle elini tuttu, avucuyla yüzünü okşadı, alçak sesle. Terken Hatun'u söylediler. Beni çağırtmakla iyi ettin, dedi. Saçlarını okşayacakken Cihan elini itti. Seni beni teselli edesin diye çağırtmadım. Önemli bir konuda danışmak istedim. Ömer bir adım geri attı. Kollarını kavuşturdu ve dinlemeye başladı. Berkyaruk'a tuzak kurulmuştu. Şimdi bu sarayda tutsak. Onu burada tutup tutmamak konusunda adamlarımız ikiye bölündü. Bazıları, özellikle bu tuzağı kurdukları için hesap verme korkusu içinde olanlar onu öldürmek istiyor. Bazıları da onunla anlaşıp tahta geçirmek istiyor. Gözüne girmek ve yapıları unutturmaktan yana. Bir kısmı da onu rehin tutup kuşatmacılara karşı pazarlık konusu yapmak istiyor. Sence ne yapmalıyız? Beni kitaplarımdan bunu sormak için mi ayırdın? Cihan öfkeyle ayağa kalktı. Konu yeterince önemli değil mi sence? Hayatım buna bağlı. Binlerce insanın, bu kentte, bu imparatorlukta yaşayanların kaderi bu karara bağlı. Ve sen Ömer Hayyam, bu kadar basit bir şey için rahatsız edilmek istemiyorsun. Evet efendim, bu kadar basit bir şey için rahatsız edilmek istemiyorum. Kapıya doğru gitti, kapıyı açacakken tekrar Cihan'a döndü. Bana hep suç işledikten sonra danışılıyor. Şimdi dostlarına ne söylememi istiyorsun? Çocuğu bırakın desem, yarın boğazını kesmek istemeyeceğine malum. Rehin tutun ya da öldürün desem, onlarla suç ortağı olurum. Beni bu kavganın uzağında tut Cihan, sen de uzağında kal. Ona acıyarak baktı. Bir Türk sultanının veledi bir başka veledin yerine geçiyor, bir vezir bir diğerini deviriyor. Tanrı aşkına Cihan, ömrünün en güzel yıllarını bu canavarların kafesinde nasıl geçirirsin? Bırak birbirlerini boğazlasınlar, birbirlerini öldürsünler. Güneş daha mı az parlayacak, şarap daha mı tatsız olacak? Yavaş konuş Ömer, çocuğu uyandıracaksın. Yan odalarda dinleyen vardır. Ömer diretti. Beni görüşümü almak için çağırtmadın mı? Açıkça söylüyorum işte. Bu odadan çık, bu saraydan çık, arkana bakma. Veda etme, eşyanı bile toplama. Gel, elini ver, evimize dönelim. Sen şiirlerini yazarsın, ben yıldızlarımı incelerim. Her gece çıplak koynuma girersin. Şarabın kokusu bize şarkılar söyletir. Bizim için dünya durur, onu görmeden, onu duymadan üzerinden geçeriz. Ne çamuru ne de kanı ulaşır ayağımıza. Cihan'ın gözleri buğulandı. O masum günlere geri dönebilsem tereddüt eder miydim? Ama artık çok geç, çok ileri gittim. Yarın Nizami Mülk'ün adamları İsfahan'ı ele geçirecek olurlarsa beni bağışlamazlar. Kara listelerin en başında benim adım var. Nizam'ın en yakın dostuydum. Seni korurum. Evime gelip karımı alamazlar. Gözlerini dört aç Ömer. Bu adamları tanımıyorsun sen. Tek düşünceleri öc almak. Dün Hasan Sabbah'ın kellesini kurtardığın için suçladılar seni. Yarın Cihan'ı sakladığı için suçlarlar ve benimle birlikte seni de öldürürler. Olsun, yine de birlikte oluruz kendi evimizde. Kaderinde seninle örnek varsa buna katlanırım. Cihan doğruldu. Ben katlanamam. Ben bu sarayda bana sadık adamlarla birlikte artık bana ait olan bir kentte yaşıyorum. Sonuna kadar savaşacağım. Öleceksem bir sultan gibi ölürüm. Sultanlar nasıl ölürlermiş? Zehirlenerek mi, boğularak mı, boğazlanarak mı? Yoksa doğururken mi? Şatafat felaketi önlemez. Uzun süre sessizce bakıştılar. Sonra Cihan yaklaşarak Ömer'in dudaklarını ateşli olmasına çalıştığı bir buğse kondurdu. Kısa bir süre onun kollarında kaldı ama Ömer kendini çekti. Buna benzer veda sahnelerine dayanamıyordu. Son bir kez yalvardı. Aşkımıza en ufak bir önem vermeye devam ediyorsan benimle gel Cihan. Bahçede sofra kurulu. Sarı dağlardan kopup gelen hafif bir esinti var. 2 saat içinde sarhoş olup gider yatarız. Hizmetçilere İsfahan sahip değiştirirken bizi uyandırmamalarını tembih ederim. O gece İsfahan rüzgarları kayısı kokuyordu. Ama sokaklar ölüydü. Hayyam rasathanesine kapanmıştı. Genelde oraya girer, gözlerini gökyüzüne diker, usturlabının pürüzlü tekerini eline alıp dünyayı unuturdu. Ama bu kez öyle olmamıştı. Yıldızlar sessizdi, ne bir müzik sesi, ne bir mırıltı, ne de sır verme. Ömer ısrar etmedi, susmaları için bir nedenleri olmalıydı. Eve dönmeye karar verdi. Ağır adımlarla yürüyordu. Ellerinde kah çimlere, kah asi bir fidan konan çiğ tanecikleri vardı. Şimdi ışıkları söndürmüş, yatağına uzanmıştı. Kollarında hayali bir cihan, gözleri şaraptan ve ağlamaktan kıpkırmızı. Sol yanında yerde bir sürahi, bir gümüş kupa duruyor, eliyle uzanıp düşünceli bir yudum alıyordu. Kendi kendine cihanla, nizam ile hayali konuşmalar yapıyordu. Özellikle de Tanrı'yla. Çözülmekte olan bu evreni ondan başka kim tutabilir? Ömer başı buğulu, bitkin, ancak şafak sökerken dalabildi. Kaç saat uyumuştu. Ayak sesleriyle uyandı. Güneş yükselmiş, perde aralığından gözlerine girer olmuştu. Ancak o zaman kapının eşiğinde gürültüyle gelmiş olan adamı gördü. Uzun boylu, bıyıklı bir adamdı. Eliyle kılıcının kabzasını okşuyordu. Başındaki sarık acı yeşil renkteydi. Omuzlarına Nizamiye ordusunun kısa üstlüğünü atmıştı. Hayyam esneyerek, "Kimsin? Uykumu bölme hakkını nereden buldun?" diye sordu. "Üstadım, beni Nizami Mülk'ün yanında hiç görmediniz mi? Onun muhafızıydım, onun gölgesiydim. Bana Ermeni Vartan derler." Ömer anımsadı ama içi rahat etmedi. Boynuna dolanmış bir ip ta bağırsaklarına kadar onu sıkar gibiydi. Korktuğunu belli etmek istemedi. "Muhafızı ve gölgesi mi dedin? Onu korumak sana düşmez miydi?" Uzak durmamı emretmişti. Öyle bir ölümü istediğini bilmeyen yok. O katili öldürsem bile bir başkası türerdi. Efendim ile kaderi arasına girecek kişi miyim? "Ne istiyorsun?" "Geçen gece birliklerimiz İsfahan'a sızdı. Karargah bize katıldı. Sultan Berkyaruk kurtarıldı. Artık burası onun kenti." Hayyam bir hamlede ayağa kalktı. "Cihan..." Bu bir çığlık ve aynı zamanda kaygılı bir soruydu. Vartan bir şey söylemedi. Endişeli yüzü askerce tavrına hiç uymuyordu. Ömer gözlerinde sanki korkunç bir itiraf gördü. Subay mırıldandı. "Onu kurtarmayı çok isterdim. Yüce Hayyam'a eşini sağ salim getirmekle övünmüş olacaktım. Ama geç kalmıştım. Bütün saray halkı askerler tarafından öldürüldü." Ömer subayın üzerine atıldı. "Bana bunu haber vermek için mi geldin?" Öbürünün eli hala kılıcının kabzasındaydı. Kınından çıkarmadı. İfadesiz bir sesle devam etti. "Ben başka bir şey için geldim. Nizamiye subayları senin ölmen gerektiğine karar verdiler. Aslanı yaraladığın takdirde işini bitirmek gerekir diyorlar. Seni öldürme görevi bana verildi." Hayyam aniden duruldu. Son anda vekarını kaybetmemek. İnsan kaderinin bu doruk noktasına ulaşmak için yaşamlarını feda etmiş nice bilge vardır. Yaşamak için savunmaya geçecek değildi. Aksine korkusunun her saniye azaldığını hissediyor, daha çok Cihan'ı düşünüyordu. Onun da vakur kaldığından emindi. "Karımı öldürenleri asla affetmezdim. Ömür boyu onların düşmanı olurdum. Günün birinde kaza oturtulacaklarını düşlerdim. Benden kurtulmak istemekte haklısınız." "Benim düşüncem bu değil üstadım. Karar veren 5 subaydık. Hepsi ölümünü istedi. Bir ben muhalif kaldım." "Hata etmişsin. Arkadaşların daha akıllıca davranmışlar. Seni Nizami Mülk ile çok sık gördüm. Baba oğul gibiydiniz. Karının davranışlarına rağmen seni hep sevdi. Aramızda olsaydı seni mahkum etmezdi. Karını da senin hatırın için affederdi." Hayyam adamı süzdü, sanki onu yeni fark eder gibiydi. "Madem ölmemi istemiyorsun, öldürmeye neden sen geldin?" "Adaylığımı koyan ben oldum. Diğerleri seni öldürürlerdi. Benim niyetim seni kurtarmak. Yoksa seninle böyle durup konuşur muydum?" "Arkadaşlarına nasıl açıklayacaksın?" "Açıklamayacağım. Gideceğim. Seninle birlikte." Bunu sanki uzun zamandan beri verilmiş bir karar gibi ne kadar sakince söylüyorsun. Ama doğru, ben düşünmeden hareket etmiyorum. Nizami Mülkük'ün en sadık hizmetkarıydım, ona inancım tamdı. Tanrı isteseydi onu korumak için canımı verirdim. Ama çok eskiden beri efendim öldüğü takdirde ne oğullarına ne varislerine hizmet etmemek, askerlikten ayrılmak karar vermiştim. Ölüm biçimi ona son bir hizmette bulunmamı gerektirdi. Melikşah'ın ölümünden benim de parmağım var ve bundan pişmanlık duymuyorum. Vasisine, atasına, onu doğruya çıkarmış adama ihanet etti, ölmeyi hak etmişti. Öldürmem gerekti, yine de katil olmadım. Bir kadına asla kara listeyi alın, gezginci beni dinlen üstadım, cağını al ve bir an evvel bu kentten uzaklaşalım. Nereye gitmek için? İstediğin yere, her yerde peşinden gelirim bir mümin gibi. Kılıcım hizmetindedir. Ortalık yatışınca döneriz. Subay atları eğerlerken Ömer de el yazması kitabını, yazı takımını, matarasını ve bir kese altınını aldı. Isfahan'ı boydan boya geçtiler. Batıdaki Mazbin mahallesine kadar askerler tarafından durdurulmadılar. Vartan'ın tek bir sözüyle kapılar açılıyor, nöbetçiler saygıyla yol açıyorlardı. Bu denli kolaylık Ömer'in tuhafına gitti ama yine de yol arkadaşına soru sormadı. Şimdilik ona güvenmekten başka çaresi yoktu. Yola çıkalı bir saat olmuş olmamıştı ki çığırından çıkmış bir kalabalık Hayyam'ın evini yağmalamaya ve ateşe vermeye başladı. Öğleden sonra olduğunda razıthane çoktan yerle bir edilmişti. Aynı anda Cihan'ın bedeni saray duvarının dibindeki toprağa verilmişti. Yattığı yeri belirten hiçbir işaret yoktu. Semerkant el yazmasından bir alıntı. Üç arkadaş İran'ın yüksek yaylalarında geziniyordu. Karşılarına bir Pars çıktı. Yeryüzünün en vahşi yaratığıydı. Pars üç adama uzun uzun baktı ve onlara doğru koşmaya başladı. Birincisi en yaşlı, en zengin, en güçlü olanıydı. Haykırdı. Bu yörelerin efendisi benim. Bana ait toprakları bir hayvanın alt üst etmesine asla izin vermem. Yanındaki iki av köpeğini Pars'ın üzerine saldı. Köpekler Pars'ı ısırdılar ama bu onu daha güçlü kıldı. İki köpeği de öldürüldü ve sahiplerine saldırdı, karnını deşti. Nizamülmülk'ün kısmetine düşen buydu. İkincisi kendi kendine, ben bir bilim adamıyım, herkes beni sayar, neden kaderimi bir Pars'la köpeklere terk edeyim, dedi. Arkasını dönerek savaşın sonucunu beklemeden kaçıp gitti. O günden beri bir mağaradan diğerine, bir kulübeden diğerine Pars onu izliyor inancıyla dolaşıp duruyor. Ömer Hayyam'ın kısmetine düşen buydu. Üçüncüsü bir iman adamıydı. Pars'a ellerini açarak yaklaştı, gözleri hükmediyor, ağzı laf yapıyordu. Bu topraklara hoş geldin. Arkadaşlarım benden zengindi, onları soydun. Benden gururluydu, başlarını eğdirdin, dedi. Hayvan dinliyordu. Büyülenmiş, yola gelmiş gibiydi. Üçüncü adam onu evcilleştirmeyi becerdi. O günden sonra hiçbir Pars ona yaklaşamadı, insanlar da uzak durdu. Semerkant el yazması şu sonuca varıyor. Karışıklıklar başlamaya görsün kimse durduramaz. Kimse kaçamaz, bazıları da yararlanmanın yollarını arar. Hasan Sabbah, yeryüzündeki vahşeti evcilleştirmeyi herkesten iyi becermiştir. Kendi minicik diyarı Alamut'a sığınmak için çevresine korku salmıştır. Hasan Sabbah, kaleyi ele geçirince onu dış dünyadan yalıtlama için çalışmalara girişti. Her şeyden önce düşmanın sızmasını önlemek istiyordu. Akıllıca yapılmış binalar ve yolların olağanüstü özellikleri sayesinde iki tepe arasındaki geçitleri kapattı. Ama hasar için bu kadarı yeterli değildi. Saldırıyla Alamut'u ele geçirmek olanaksız bile olsa saldırganlar onu açlığa ve susuzluğa mahkum edebilirlerdi. Bu çoğu kuşatmanın elde ettiği sonuç olmuştur ve Alamut Kalesi pek az içme suyu kaynağına sahip olduğu için zayıftır. Büyük imam bunun da yolunu buldu. Suyunu komşu derelerden alacak yerde dağları delerek görülmedik boyutlarda sarnıçlar yerleştirtti. Yağmur ve kar sularını bu sarnıçlarda toplattı. Kalenin kalıntıları gezildikte Hasan'ın inzivaya çekildiği büyük odada boşaldıkça dolan ve doldukça suları asla taşmayan mucize havuzu görmek mümkündür. Erzak içinde büyük imam, içinde yağ, sirke, bal muhafaza edilen kuyular açtırdı. Bir yıl yetecek kuru yemişler, kuzu yağı, kavurma, arpa kodurtmayı ihmal etmedi. Bunca erzak kuşatmacıların dayanma gücünü aşıyordu. Özellikle kış aylarının onca sert geçtiği yörede. Böylece Hasan, kusursuz bir kalkana sahip olmuştu. Bu önlemlerle mutlaka bir savunma silahı edindi. Kendine bağlı fedailerle de mutlak bir saldırı silahına. Ölmeye hazır olana karşı ne gibi önlem alınabilir? Her türlü savunma caydırıya dayanıyordu ve bilindiği gibi önemli kişiler her saldıranı korkutacak yapıda muhafızlara sahipti. Ama saldırgan ölmeye hazırsa, şehit olmakla cennetin kapılarını açtığına inanmışsa, büyük imamın şu sözleri aklından hiç çıkmıyorsa, siz bu dünya için değil öteki dünya için yaratılmışsınız. Hiç balık denize atılma tehdidinden korkar mı? Hele fedayı kurban edeceği adamın çevresine sızabilmişse, onu durduracak hiçbir şey yapılamaz. Günün birinde Hasan valilerden birine, ben sultan kadar güçlü değilim ama sana onun verebileceğinden daha fazla zarar veririm diye yazmıştı. Akla gelebilecek en esaslı savaş araçları ile donanan Hasan Sabbah kalesine çekilmiş ve bir daha oradan hiç ayrılmamıştı. Yaşam öyküsünü yazanlar ömrünün son 30 yılında evinden iki kez o da dama çıkmak için ayrıldığını yazmışlardır. Sabah akşam yıpranmış ama asla değiştirmediği bir hasırın üzerinde oturur, öğretir, yazar ve fedailerini düşmanın peşine salardı. Günde 5 kez aynı hasırın üzerinde ziyaretçileriyle birlikte namaz kılardı. Alamut kalıntılarını hiç gezmemiş olanlara söylemek gerekirse, bu kale sadece zor alınan bir yer, bir kayanın tepesinde bir kenti, en azından bir kasabayı barındıracak büyüklükte bir yayla olmaktan ibaret olsaydı, tarihte bu denli üz salmazdı. Haşhaşiler döneminde doğudaki dar bir tünelden aşağı kaleye varılırdı. Meydanı geçtikten sonra yukarı kaleye ulaşılırdı. Yukarı kale yatık bir şişeye benzerdi. Geniş yanı doğuda, dar yanı batıdaydı. Dar yanı sıkı korunurdu. Hasan'ın evi işte bu dar boğazın ucundaydı. Tek penceresi bir uçuruma açılırdı.